Ayrım 45, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 495. Bu anıyı hatırlamak önünde bir kapı açmış gibi Wallander birden aslında çok yanlış bir yol izlemekte olduğunu gördü. Aldanmıştı ve aldatılmasına izin vermişti. Hangi yolu izlemesi gerektiğine görüşleri yön vermişti, gerçekler değil. Yazı masasında elleri birbirine kenetli halde hareketsiz oturuyor, düşüncelerinin kendisine olanlarla ilgili hiç ummadığı yepyeni bir varsayıma sürüklemesine izin veriyordu. Öyle akıllara durgunluk vericiydi ki ilkin haklı olduğuna kendisi bile inanamadı. İçgüdülerinin uyarısı sayesinde dikkatini yoğunlaştırabiliyordu. Bir şeyi gerçekten de atlamıştı. Yalanla gerçeği karıştırmış, sebebi sonuç, sonucu sebep sanmıştı. Banyoya gidip gömleğini çıkardı, sırılsıklam olmuştu. Güzelce yıkandıktan sonra bodrum katındaki dolabına gitti ve oradan yeni bir gömlek alıp giydi. Aklından birkaç yıl önce doğum gününde bunu kendisine Linda'nın verdiği geçti. Odasına döndüğünde Asta Hakberg'in verdiği fotoğrafı bulana dek kağıtları karıştırdı. Washington'da Albay Stig Wennerström ile genç Håkan von Encke'nin konuşurken çekilen resmi, iki adamın yüzünü inceledi. Wennerström kendinden emin bir tavırla gülümsüyordu. Elinde martini kadehi, yüzünü Håkan von Encke'ye dönmüştü. Von Encke de ciddi bir ifadeyle Wennerström'ün anlattıklarını dinliyordu. Zihninde Lego parçalarını bir kez daha canlandırdı. Herkes oradaydı. Louis ve Håkan von Encke, Hans yatağında yatan Sinje, Sten Nordlander, Hermann Eber, Amerika'da yaşayan Stephen Atkins, Berlin'de George Talbot. Aklından aralarına Fanny Klarström'ü ve bir parçayı daha ekledi. Ama henüz kimi temsil ettiğini kendi de bilmiyordu. Sonra yavaş yavaş geriye iki kişi kalana kadar birer birer hepsini eledi. Louis ve Håkan. Devrilen Louis olmuştu. Hayatı böyle sona ermişti. Värmdö'de bir yerde yere serilerek. Oysa kocası Håkan hala hayattaydı. Wallander düşüncelerini yazılı kayda geçirdi. Sonra Washington'da çekilen fotoğrafı ceketinin cebine koydu ve polis merkezinden ayrıldı. Bu kez ana kapıdan çıkmıştı. Resepsiyondaki kızı selamladı. İçeri girmekte olan birkaç trafik polisiyle konuştu. Sonra da yokuştan aşağı yürümeye başladı. Biri görse onun niye böyle hızlı, bir yavaş, garip garip yürüdüğünü merak ederdi. Ara sıra sanki birisiyle konuşuyormuş da farklı el kol hareketleriyle söylediklerini vurgulamak istiyormuş gibi bir elini ileri uzatıyordu. Hastanenin karşısındaki seyyar sosisçinin önünde durup uzun süre ne ısmarlamak istediğini düşünerek dikildi. Sonra da hiçbir şey almadan yürümeye devam etti. Aklından sürekli hep aynı düşünceler geçiyordu. Tahminleri gerçekten de doğru olabilir miydi? Her şeyi temelinden bu kadar yanlış yorumlamış olması mümkün müydü? Bir süre kasabada dolaştı, sonra marinaya indi. İskelenin sonuna kadar yürüyüp her zamanki banka geçip oturdu. Cebinden fotoğrafı çıkarıp bir kere daha inceledi ve yine cebine koydu. Jeton düşmüştü. Bayba haklıydı, sevgili Baybası. Şimdi artık her şeyden daha fazla birlikte olmak istediği, özlediği Bayba. Herkesin arkasında her zaman bir başkası vardır. Yaptığı hata arka planda kalanları ön planda olanlarla karıştırmaktı. Sonunda her şey yerli yerine oturmuştu. Bunca zamandır bir türlü göremediği motifi artık anlayabiliyordu. Üstelik de çok iyi anlıyordu. Bir balıkçı teknesi limandan ayrılmaktaydı. Dümende duran adam Wallander'e el salladı. Kendisi de aynı şekilde karşılık verdi. Ufukta fırtına bulutları toplanıyordu. İşte şimdi babasını özlemişti. Çok sık olmuyordu bu. Babasının ölümünün ardından kısa bir süre Wallander korkunç bir boşluk yaşamıştı. Ama aynı zamanda bir kurtuluş da olmuştu. Şu an içinse hissettiği ne bir boşluk ne de rahatlama duygusuydu. Sadece babasını özlüyor, her şeye rağmen birlikte geçirdikleri güzel günlere hasret duyuyordu. Belki de onun gerçekte kim olduğunu hiç anlamadım. Ben ve diğerleri için ne anlama geldiğini fark edemedim. Tıpkı Håkan von Encke'nin kayboluşu ile Louis'in ölümünün ne anlama geldiğini şu ana kadar kavrayamadığım gibi. Bulmacanın çözümünden gitgide uzaklaşmak yerine nihayet bir sonuca yaklaşıyor gibiyim. Bu yaz yaptığı onca yolculuğa bir yenisini daha eklemesi gerekecekti ama başka şansı yoktu. Artık ne yapması gerektiğini biliyordu. Bir kez daha ceketinin cebinden fotoğrafı çıkardı. Önünde tuttu, sonra ikiye böldü. Tam ortasından. Bir zamanlar Stig Wennerström ile Håkan von Encke'yi bir araya getiren bir dünya vardı. Ama şimdi Wallander onları ayırıyordu. O günlerde bile durum acaba böyle miydi diye sordu sesli olarak kendine. Yoksa bu durum çok daha sonra mı meydana geldi? Bilmiyordu ama bulacaktı. İskelenin en ucunda öylece bankta oturup kendi kendine yüksek sesle konuşurken çevrede söylediklerini duyan kimsecikler yoktu. 39. Kısım. Şimdi geriye bakınca o günle ilgili aklına sadece silik ve bölük börçük anılar geliyordu. Sonunda iskeleden ayrılıp şehir merkezine geri dönmüştü. Yeni açılan kafe Hamgata'nın önünden geçerken durdu. Kapıdan başını uzatıp şöyle bir içeri baktı ama içeri girmedi. Sokakları bir kez daha turladı. Ardından Stora Torget yakınlarında sık sık gittiği Çin lokantasına gitti. Boş bir masaya geçip oturdu. Zaten öğleden sonrasının bu saatlerinde içeride fazla müşteri olmazdı. Aklı başka yerde bir halde menüden kendine yemek seçti. Herhalde sonradan birisi çıkıp ne yemek yediğini sorsa büyük olasılıkla hatırlayamazdı. Aklı meşguldü. Şüphelerini doğrulayacak bir plan hazırlıyordu. Artık elinde başka kartlar vardı. Daha önce bildiği her şeyin yanlış olduğu ortaya çıkmıştı. Orada saatlerce oturup elindeki çubuklarla yemeğini dürtüp durdu. Derken birden aklına gelmiş gibi yemeye başlayıp biraz da fazla hızlıca şekilde hepsini silip süpürdü. Sonra hesabı ödedi ve restorandan çıktı. Polis merkezine döndü. Odasına giderken Christina Magnusson'u yanına çağırdı. Kadın onu hafta sonu eşi ve çocuklarıyla birlikte yemek yemeye davet ediyordu. Cumartesi veya pazar, istediği günü seçebilirdi. Söyleyecek bir bahane bulamadığından kadına pazar günü seve seve geleceğini söyledi. El işi yapımı rahatsız etmeyin yazısını odasının kapı koluna asıp cep telefonunu kapadı ve gözlerini yumdu. Bir süre sonra sırtını dikleştirip defterine birkaç not aldı. Artık kararını vermişti. Sonuç iyi ya da kötü, durumun düşündüğü gibi olup olmadığını kesinleştirmek zorundaydı. Yanlış yapmadığından emin olmak istiyordu ve bu kez aldatılmasına izin vermeyecekti. Ani bir öfke patlamasıyla elindeki kalemi duvara fırlatarak yüksek sesle küfretti. Sadece bir kere, çok değil. Ardından Sten Nordlander'i aradı. Hatlar zayıftı. Wallander konuşmaları gerektiğinde ısrar edince Nordlander kendisini arayacağına söz verdi. Wallander telefonu kapattı ve Adalar Denizi'nin bazı yerlerinde telefon görüşmesi yapmanın neden bu kadar zor olduğunu merak etti. Yoksa Nordlander aslında başka bir yerde miydi? Bekledi. Elindeki zamanı aklındakileri yeni baştan bir kez daha gözden geçirmekle harcadı. Beyni ağzına kadar dolu bir su tankı gibiydi. Taşıp kontrolden çıkmasından korkuyordu. Sten Nordlander 40 dakika sonra aradı. Wallander saatini çıkarıp masanın üstüne tam önüne koymuştu ve saatin 6'yı 10 geçeyi gösterdiğini not etti. Hatlar şimdi çok iyiydi.
Seni beklettiğim için özür dilerim. Utö'de demir attım şimdi.
O zaman Muske'den fazla uzak değilsin dedi Wallander. Yoksa yanılıyor muyum?
Kesinlikle yanılmıyorsun. Hiç çekinmeden klasik sularda olduğumu söyleyebilirsin. Denizaltı suları yani.
Buluşmamız gerek dedi Wallander. Seninle konuşmak istiyorum.
Bir şey mi oldu?
Her an bir şeyler oluyor. Ama aklıma gelen bir fikirden bahsetmek istiyorum.
Demek bir şey olmadı.
Olmadı ama bunu şimdi telefonda konuşmak istemiyorum. Sonraki birkaç gün ne yapıyorsun?
Eğer buraya gelmeyi düşünüyorsan önemli olmalı.
Stockholm'de yapmam gereken başka bir şey daha var dedi Wallander elinden geldiğince önemsemez tavırla.
Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun?
Yarın.
Biliyorum haber vermekte sana fazla zaman tanımadım ama... Nordlander biraz düşündü. Ballander onun ağır ağır nefes alıp verişini duyuyordu.
Eve dönüyordum dedi. Şehirde buluşabiliriz.
Bulunduğun yere nasıl gelebileceğimi bana söylersen oraya gelirim.
Sanırım bu en iyisi olur. Mariners Oteli'nin lobisinde buluşalım mı? Saat kaçta olsun?
Saat 4'te dedi Ballander. Benimle buluşmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim.
Nordlander güldü. Bana başka seçenek tanıdın mı?
O kadar katı mı görünüyorum?
Tıpkı yaşlı bir okul müdürü gibi. Gerçekten bir şey olmadığına emin misin?
Bildiğim kadarıyla olmadı dedi Ballander önemsemez bir tavırla. O halde yarın görüşürüz.
Ballander bilgisayarının başına oturdu ve biraz uğraştıktan sonra sonunda bir tren bileti alıp Mariners Oteli'nde bir oda tutmayı başardı. Tren ertesi gün çok erken bir saatte ayrılacağı için eve dönüp Jussie'yi komşusuna götürdü. Kadının kocası tarladaydı, traktörüyle uğraşıyordu. Adam Ballander'in yine köpeğiyle geldiğini görünce hayretle kaşlarını kaldırıp baktı.
''Onu satmak istemediğine emin misin?''
Kesinlikle eminim ama yine gitmek durumundayım Stockholm'e.
Daha geçenlerde benim mutfakta oturup büyük şehirlerden ne kadar nefret ettiğinizi söylüyordunuz.
Ediyorum ama iş için gitmek zorundayım.
Burada uğraşmanız gereken yeterince kötü adam yok mu?
Kesinlikle var ama yine de Stockholm'e gitmem gerekiyor.
Ballander Jussie'nin başını okşadı ve tasmasını uzattı. Jussie de artık buna alışmıştı. Hiç itiraz ettiğini gösteren bir tepki vermedi. Ayrılmadan önce Ballander komşusuna bir soru sormak istedi. Yılın bu döneminde sonbahar yaklaşmaktayken bunu sormak sadece nezaket icabıydı.
Hasat nasıl görünüyor?
Fena değil.
Yani başka bir deyişle çok iyi diye düşündü Ballander eve dönerken. İş mahsulden elde edilecek kazançtan konuşmaya gelince adam genellikle hep sıkıntılı görünürdü.
Ballander içeri girince Linda yaradı. Ona yolculuğunun asıl sebebini anlatmadı. Sadece Stockholm'de önemli bir toplantı için çağrıldığını söyledi. Kızı bunu sorgulamamış, sadece ne kadar uzak kalacağını sormuştu.
İki gün, belki üç.
Nerede kalacaksın?
Mariners Otel'de. En azından ilk gece oradayım. Daha sonra belki Sten Nordlander ile birlikte kalırım.
Bir çantaya birkaç parça giysi koyup evi kilitleyip Malmö'ye doğru yola çıkmak için arabasına kurulduğunda saat 7:30 gösteriyordu. Epey bocaladıktan sonra babasından kalan eski tüfeği ile birkaç mermi ve beylik tabancasını da yanına almıştı. Trenle yolculuk edecekti, yani güvenlik kontrollerinden geçmesi gerekmeyecekti. Yanına silah alma fikri hoşuna gitmiyordu ama onları almadan yola çıkmaya da cesaret edemezdi.
Malmö dışında ucuz bir otele yerleşti.
Jägersro yakınlarında bir restoranda akşam yemeği yedi. Ardından uyku öncesi biraz yorulmak için uzun bir yürüyüşe çıktı. Ertesi sabah saat 5'te çoktan kalkmış ve giyinmişti. Otelin ücretini ödedikten sonra geri gelene kadar otel otoparkında duracak olan arabası için gerekli ayarlamaları yaptı. Daha sonra da kendisini tren garına götürecek olan taksiyi çağırdı. Sıcak bir gün olacağı benziyordu.
Ballander'in en dinç ve uyanık olduğu saatler genellikle sabahları oluyordu. Bu evvel ezel böyleydi. Otelin dışında durmuş taksiyi beklerken artık hiç şüphesi yoktu, doğru olanı yapıyordu. En sonunda çözüme yaklaştığını hissediyordu.
Stockholm'e trenle yaptığı yolculuğu uyuyarak, çeşitli gazeteleri karıştırarak, yarım yamalak kare bulmaca çözerek ve bazen de hiçbir şey yapmadan arkasına yaslanıp zihninin oradan oraya gezinmesine izin vererek geçirdi. Düşünceleri dönüp dolaşıp Jürsholm'deki akşama geliyordu. O partide çekilen evdeki bütün fotoğrafları yeniden gözünün önüne getirdi. Håkan von Enke nasıl da endişeliydi ve Louis'in gülümsemediği bir resim, ciddi bir yüz ifadesiyle göründüğü tek resim. Yemekli vagonda birkaç sandviç yiyip kahve içti, fiyatlara hayret etmişti. Ardından başını ellerinin arasına alıp boş gözlerle dışarıda önünden akıp geçen manzarayı seyretmeye başladı. Nesjö'yü geçtikten kısa bir süre sonra başına bir daha gelmesinden korktuğu şey yine oldu.
birdenbire nereye gittiğini unuttu ve hatırlamak için biletine bakmak zorunda kaldı. Unutkanlık krizinin ardından gömleği terden sırılsıklam olmuştu. Yine çok sarsılmıştı. Öğle saatlerine doğru Mariners Otel'e yerleşti. Stan Nordlander saat 4'ü biraz geçe geldi. Güneşten yanmış, saçları kısacık kesilmişti. Biraz da kilo vermiş gibi görünüyordu. Wallander'i görünce yüzü sevinçle aydınlandı.
''Yorgun görünüyorsun,'' dedi Nordlander. ''Tatilin tadını çıkaramadın mı?''
''Görünüşe göre öyle oldu,'' diye yanıtladı Wallander.
''Harika bir hava var. Dışarı mı çıkalım yoksa burada mı kalmak istersin?''
''Dışarı çıkalım. Mose Baka'ya ne dersin? Dışarıda güneşte oturabiliriz. Hava yeterince sıcak.'' Meydana doğru yokuşu yürüyerek çıkarlarken Wallander Stockholm'e giriş nedeni hakkında hiçbir şey anlatmamış, Stan Nordlander de sormamıştı. Yürüyüş Wallander'i yormuştu ama Nordlander formunda görünüyordu. Neredeyse hemen hemen bütün masaların dolu olduğu terasa çıkıp oturdular. Yakında serin akşamlarıyla sonbahar başlayacaktı. Stockholm'lüler mümkün olduğunca açık havada oturmanın tadını çıkarmaya çalışıyorlardı. Wallander çay söyledi. Fazla kahve içmekten midesi ağrıyordu. Nordlander ise bira ile sandviçte karar kılmıştı. Wallander konuşmak için kendini topladı. ''Bir şey olmadığını söylerken sana tam olarak doğruyu söylemiyordum ama telefonda konuşmak istememiştim. Bir yandan da dikkatle Nordlander'i inceliyordu. Adamın yüzündeki şaşkınlık ifadesi tamamen gerçek gibiydi.
''Håkan mı?'' diye sordu.
''Evet, sanırım nerede olduğunu biliyorum.''
Nordlander gözlerini Wallander'den hiç kaçırmamıştı. ''Bilmiyor.'' diye düşündü Wallander ve rahatladı. ''En ufak fikri bile yok. Şu anda güvenebileceğim birine ihtiyacım var.''
Nordlander bir şey söylemeden bekledi. Çevrede konuşan insanlardan yükselen bir uğultu vardı.
''Neler oldu? Anlat bana.''
''Anlatacağım ama önce birkaç soru sormama izin ver.'' Bütün bu olanların birbiriyle nasıl bağlandığına dair yaptığım varsayımın önce doğru olduğuna emin olmak istiyorum. Biraz siyasetten konuşalım. Aktif bir subay olarak hizmetteyken Håkan'ın siyasi görüşleri neydi, neyi savunurdu? Örneğin Olof Palme konusunda. Ordudan pek çok kişinin ondan nefret ettiğini bilmeyen yok. Kafadan sakat olduğu, bir hastanede tedavi gördüğü ya da Sovyetler Birliği için casusluk yaptığı gibi inanılmaz söylentiler çıkardıkları bilinen şeyler. Håkan bu konuda nasıl davranıyordu?
Hiçbir şekilde katılmazdı. Sana söylediğim gibi, Håkan hiçbir zaman Olof Palme ve Sosyal Demokrat hükümetin karşısında olanlardan biri olmadı. Hatta hatırlarsan Palme ile bir seferinde yüz yüze bile görüşmüştü. Sanırım Palme'ye yapılan eleştirilerin haksız olduğunu hissediyor ve Sovyetler Birliği'nin savaş çıkarma olasılığını, İsveç'e saldırmak isteyecekleri konusunu da arkadaşlarının biraz fazla abarttıklarını düşünüyordu.
Onun dürüst olmadığı izlenimine hiç kapıldığın oldu mu?
Neden böyle bir şey olsun? Håkan vatansever bir insan ama aynı zamanda son derece analitik beyne sahip biridir. Sanırım kendisini çevreleyen aşırı Rus nefretinden ona gına gelmişti.
Amerika ile görüşleri neydi?
Pek çok açıdan eleştirildi. Amerika'nın yeryüzünde bir başka ülkeye nükleer silahla saldıran tek ülke olduğunu söylediğini hatırlıyorum bir seferinde. Elbette İkinci Dünya Savaşı sonunda oluşan özel şartlardan söz edebilirsin ama yine de bu bilinen gerçeği değiştirmiyor. Amerika insanların üzerine atom bombası attı. Bunu daha önce kimse yapmamıştı. Hiç değilse henüz yapmadı.
Wallander'in o an için soracak başka sorusu yoktu. Nordlander'in söylediği hiçbir şey şaşırtıcı veya beklenmedik değildi. Wallander zaten beklediği yanıtları alıyordu. Kendisine çay koydu ve artık anlatmanın zamanı geldiğine karar verdi.
Daha önce İsveç ordusunda bir casusun olduğundan bahsetmiştik. Kimliği ortaya çıkarılamamış biri.
Bu tip söylentiler her zaman olur. Eğer konuşacak başka konu kalmamışsa köstebeklerin kendilerine tünel kazdıklarından bahsederler.
Ben bu söylentileri doğru anladıysam Wennerström'den çok daha tehlikeli bir casustan bahsediyorlardı.
Bunu bilemem ama yakalayamadığım bir casus her zaman diğerlerinden daha tehlikeli olacaktır.
Wallander başını salladı. Bir başka söylenti daha vardı diye devam etti. Ya da hala bitmeyen bir söylenti diyelim. O da bu bilinmeyen casusun aslında bir kadın olduğu.
Buna kimsenin inandığını sanmıyorum. Benim çevremde kimse inanmıyor. Hiçbir şekilde hem de. Orduda gizli belgelere erişim izni olan kadın personelin sayısı çok sınırlı. Bu pek inanılır bir şey değil.
Hiç bu konuyu Hokan'la konuşmuş muydun?
Bir kadın casus konusunu mu? Hayır, hiç.
Louis casustu dedi Wallander ağır ağır. Sovyetler Birliği için casusluk yapıyordu. Sten Nordlander Wallander'in söylediği şeyi ilkin kavrayamamış gibi göründü, ardından da duyduklarının nedenle önemli olduğunu idrak etti.
Mümkün değil.
Mümkün?
O zaman inanmıyorum. Ne delil var elinde?
Polis çantasında gizli dokümanların bir mikrofilmini ve ayrıca birkaç fotoğraf negatifi buldu. İşlerinde ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama Louis'in ileri boyutta casusluk işine karıştığını kanıtladıklarına inandım. İsveç aleyhine ve daha önceki adıyla Sovyetler Birliği yani Rusya adına başka bir deyişle çok uzun zamandır bu işin içindeydi. Sten Nordlander hayretle açılmış gözlerle bakıyordu ona.
Gerçekten buna inanmamı mı bekliyorsun?
Evet öyle.
Aklıma bir sürü soru geliyor. Söylediklerinin doğru olduğunu aklım hafsalam almıyor.
Ama kesinlikle yanlış düşündüğümü bana söyleyebilir misin? Nordlander elinde bir abardağa donup kalmıştı.
Buna Håkan da dahil mi? Karı koca olarak mı çalışıyorlar?
Bu pek olası değil. Nordlander bardağı masaya vurarak bıraktı.
Biliyor musun, bilmiyor musun? Neden bana doğrudan söylemiyorsun? Håkan'ın Louis ile işbirliği içinde olduğunu gösteren bir şey yok. O zaman neden saklanıyor?
Çünkü Håkan Louis'ten şüphelendi. Yıllardır karısının peşindeydi. Sonunda hayatının tehlikede olduğuna karar verip korkmaya başladı. Şüphelerini Louis'in öğrendiğini ve bunun öldürülmesiyle sonuçlanabilecek büyük bir risk anlamına geldiğini düşünmeye başladı.
Evet ama ölen Louis.
Onun cesedi bulunduğunda Håkan'ın uzun süredir kayıp olduğunu unutma. Wallander karşısında yeni bir Sten Nordlander görüyordu. Her zaman enerjik ve dışa dönük olan adam olduğu yerde iyice adam akıllı büzülmüştü şimdi. Hissettiği akıl karışıklığı onu değiştirmiş, çökertmişti. O sırada yan masada küçük bir hareketlenme oldu. Sarhoş bir adam yere düşmüş ve bu arada masa üstündeki birkaç şişe ve bardağı da devirmişti. Güvenlikten bir görevli koşarak gelmiş ve ortam kısa zamanda yeniden normale dönmüştü. Wallander çayını içip bitirdi. Sten Nordlander ayağa kalktı, yürüyerek korkuluğun yanına gitti. Aşağıda önlerinde uzanan caddeye dikti gözlerini. Geri dönünce Wallander ona Håkan'ı geri dönmeye ikna etmek için sana ihtiyacım var dedi.
Ne yapabilirim?
Sen onun en yakın arkadaşısın. Benimle birlikte bir yolculuğa çıkmanı rica ediyorum.
Nereye olduğunu sana yarın söyleyeceğim. Senin arabayı kullanabilir miyiz? Teknenden 24 saat kadar ayrı kalabilir misin?
Sorun olmaz. O halde yarın saat 3'te beni otelin önünden al. Yağmurlu havaya göre giyin. Şimdi artık gitmem gerekiyor. Nordlander'in soru sormasına fırsat bırakmamıştı. Otele geri dönerken çevresine hiç bakınmadı. Sten Nordlander'e inanıp inanamayacağını hala bilmiyordu ama artık tercihini yapmıştı ve geri dönüş yoktu. O gece saatlerce uyuyamadan nemli çarşafların arasında döndü durdu. Rüyasında bayı bayı havada süzülürken gördü. Kadının yüzü tamamen şeffaftı.
45. ayrımın sonu. Sayfa 507.